Ayrım 3.
Bu karamsarlığa prim veren bakış tarzı beni üzüyor. Şimdi söz konusu cümleye tekrar bakalım. İyimserlik küçük şeylerden mutlu olmak, polyanlacılık sayılmaz mı? Bu görüşte sanırım iki hata var. Birincisi, iyimserlik eşittir polyanlacılık iddiasıdır ki bu doğru değildir. İkincisi, böyle söylendiğinde polyanlacılığın kötü bir şey olduğu varsayılmaktadır. Polyanlacılığın kötü olduğunu kim söyledi? Polyanlacılık, kayba uğradığımızda elimizde kalanları fark etme ve sevinme becerisidir. Polyanlacılık bir psikolojik savunma mekanizmasıdır. Aşırı olmadan yerinde kullanıldığı sürece kişiyi kaygıdan, sıkıntıdan korur, kişinin yarına kalma ihtimalini artırır. Polyanlacılık kendini avutmak değil, bardağın dolu yanını fark etmektir. Diyelim ki birisi bir bacağını kaybetti. Şüphesiz bu kötü bir durumdur. Ancak bu kişinin önünde iki yol uzanır. Birinci yol, bir bacak gittiği için yaşamdan elini çekmek, sürekli üzülmek, artık hiçbir şeyden keyif almamaktır. İkinci yolsa şudur, kişi eğer geriye dönüş yoksa mevcut durumu kabullenir, elinde kalan bacak için sevinir, yaşamdan elini çekmez, yaşama sevincini kaybetmez. İkinci yol polyanlacılıktır. Polyanlacının ömrü birinciye oranla daha kaliteli geçer. Polyanlacı tavır Çin atasözünü hatırlatıyor. Şöyle demiş Çinli: Tanrım, bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirme gücü ver. Değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmemi sağla. İkisini ayırt edebilmem için de akıl ver. Değiştiremeyeceğimiz kayıplar karşısında yaşama sevincimizi kaybetmemek polyanlacılıktır. Karamsarlığa oranla da herhalde daha gerçekçi bir tavırdır. Bir toplantıda polyanlacılığı tartışıyorduk. Bir dostum şunları anlattı. Üç yeğenim vardı. Marmara depreminde üçü de enkaz altındaydı. Bir tanesine ulaştık, çıkardık, ölmüştü. Mahvolduk. Daha sonra aynı enkazın altından diğerleri sağ çıktı. Ölene üzüldük ama sağlam çıkanlara sevindik. Ölene üzülmemek, sağlam çıkanlara sevinmemek mümkün değildi. Yukarıdaki tavır bir polyanlacılık sayılabilir. Ama sadece ölene üzülüp sağlam çıkanlara sevinmeselerdi en azından ayıp olurdu. Tatsız olaylar karşısında kafamızı kuma gömüp bir şey yokmuş gibi davranmak, başımıza ne gelirse gelsin mutlu dolaşmak polyanlacılık değil, deve kuşluğu olsa gerek. Polyanlacılık yaşama devam edebilmek için gerektiğinde sıkıntılarla baş edebilme sanatıdır. Sabah sabah ağaç olmak, gerçek bir öykü. Büyük kızım küçükken sanırım anaokuluna gidiyordu. Sabahları yatağında 5 dakika otururdu. Ben de karşısına otururdum. Küçük spontan bir oyun oynardık. Ben bir hayvan, eşya veya bitki rolüne girerdim. O kendisi olurdu. Ve karşılıklı bir drama veya fabül diyebileceğimiz bir şey sergilerdik. Bir sabah uyandı, oturup battaniyeye sarıldı ve "Hadi bana bir ağaç ol," dedi. O sabah canım sıkkındı, keyfim yoktu. Son günlerde irili ufaklı birçok olay moralimi bozmuştu. İçime baktım, oyun oynamak istemediğimi hissettim ve dürüstçe bunu kızıma söylemeye karar verdim. "Canım benim," dedim. "Bu sabah keyfim yok, canım sıkılıyor, ağaç olmak istemiyorum." Bir an durdu ve parmağını uzatarak, "Baba tamam," dedi. "O zaman üzgün bir ağaç ol." Tekrar içime baktım, neşeli bir ağaç olmak istemiyordum. Ama üzgün bir ağaç olabilirdim ve üzgün ağaç oldum. Birilerinin meyvelerimi taşladığını, insanların canımı sıktığını anlattım. Anlattıkça hafifledim, ferahladım. 5 dakika bittiğinde rahatlamıştım. İfade edilen sıkıntı çoğunlukla bizi rahatlatır. Kıssadan hisse. Yaşamın her zerresi kutsaldır, değerlendirilmelidir. Güzelliklerden güzellikler çıkar. Ama sıkıntılardan da güzellikler çıkarmak mümkündür. 6. İnsan evrenin merkezinde mi? Eski Yunan'dan bir bilge, insan evrenin merkezindedir demiş. Bu sözü çeşitli şekillerde yorumlamak mümkün. 1. İnsan önemlidir, her şey insan içindir. Örneğin insanlar kanunlar için değil, kanunlar insan için olmalıdır. Bilim ve sanat insan için olmalıdır. İnsan evrenin merkezindedir sözünün ikinci yorumu şöyle olabilir. Dış uzay çok büyüktür ama iç uzayda, yani insanın içindeki uzay da çok büyüktür. İnsan bu iki uzayın tam ortasındadır, yani evrenin merkezindedir. Bugünkü bilgimize göre dış uzayda binlerce, binlerce galaksi var, güneş var. İç uzayda da binlerce hücre, binlerce gen var. İnsan da bunların arasında. İnsanın evrenin merkezinde bulunduğu görüşü galiba asıl insanın beyniyle ilişkili. Şöyle ki, 200 milyar civarında galaksi var evrende. Güneşimize en yakın ikinci güneşe mevcut uzay gemisiyle 57 bin yılda ulaşabilirmişiz. Evrenimizde 10 üzeri 21 tane güneş var. Sonuç, siz bu evrende çok küçüksünüz. Bir nokta bile etmezsiniz. Ama sizin şu ufacık beyniniz muhteşem bir şey başarıyor. Beyniniz modelleme yoluyla bütün bir evreni alıp kendi içine sokuyor. Ben size dış uzayda 200 milyar galaksi var dediğim zaman zihninizde az buçuk bir şeyler canlanıyor mu? Sanırım evet diyorsunuz. Demek ki evren beyninize girmiş. Siz dışarıdaki evrenle beyninizdeki evrenin arasında iki evrenin tam ortasında bulunuyorsunuz. Dışarıdaki evren çok büyüktür ama siz modelleme yoluyla bu işlemi hiçbir bilgisayar sizin beyniniz dışında hiçbir makine beceremiyor. Dışarıdakine eşit bir evreni beyninizin içinde taşıyorsunuz. Dışarıdaki evrenin çapı sizin beyninizin çapına eşittir. Siz gerçekten evrenin merkezindesiniz. Evrenin çapı beyninizin çapına eşittir. Çünkü siz evreni fark edebilen, algılayabilen, yorumlamaya çalışan, evrenin çapını ölçebilen bir varlıksınız. Siz evreni idrak edebilen, ufak ama muhteşem bir varlıksınız. Çapınız küçük, kapsamınız muhteşemdir. Siz evreni idrak edebiliyorsunuz. Bilgisayarınız bunu yapamıyor. Evreni ve tarihini idrak edemiyor. Güneşimiz bugüne kadar çok güzel şeyler yaptı ama bunun farkında değil. Güneş ne evreni idrak edebiliyor, ne kendisini, ne de yaptıklarını. Siz yaptıklarınızı ve yapabileceklerinizi idrak edebilen bir varlıksınız. Siz muhteşem bir evrende yaşayan ve onu beyninde taşıyabilen bir varlıksınız. Siz muhteşem bir evrende yaşayan ve onu beyninde taşıyabilen bir varlıksınız. Madem böyle muhteşem insanoğlu, o halde niçin böylesine yalnız, mutsuz ve öfkeli? Bakalım düşünelim, önümüzdeki bölümlerde anlamaya çalışalım. 7. Öteki bilmezlik, ben merkezcilik. İnsan evrenin merkezindedir sözünde, bu sözü söyleyen bilgenin kastetmediği bir de olumsuz anlam, üçüncü bir anlam gizli belki. O da şu, insanoğlu bencildir, kendini dünyanın merkezinde kabul eder. Her şeyin onun için olduğunu, her şeyi keyfince sömürebileceğini düşünür. İnsan bir yandan iletişim kurar, sosyaldir, yardımseverdir. Ama bir yandan ben merkezcidir, egosantriktir. Olaylara karşısındakinin bakış tarzıyla bakmaz, onunla empati kurmaz. Bir insan eğer ben merkezci davranıyor, kendini karşısındaki insanların ötekilerin yerine koyamıyor, onların bakış tarzlarını kavrayamıyorsa bu durumu öteki bilmezlik olarak adlandırmak istiyorum. Kadir bilmezliği çağrıştıran bir kavram oldu. Bir insan ben merkezci davrandığında sadece kendi bakış tarzını önemseyip ötekini bilmediğinde, onun bakış tarzını kavrayamadığında sorunlar çıkar ortaya. Birkaç örnek. Ben merkezci davranışlara örnekler. Bir müdür hata yapan elemanına bağırıyor. Bu müdüre niçin böyle davrandığını sorsak büyük ihtimalle şöyle der. Beni sinirlendiriyor. İşlerini doğru dürüst yapsalar bağırmam. Bu müdür olaya yalnızca kendi açısından bakmakta, ben merkezci davranmaktadır. Elemanının istemeden hata yapmış olabileceğini, kendisine bağırılmasından, özellikle başkalarının yanında bağırılmasından hoşlanmadığını düşünmemektedir. Eğer bu müdür bağırdığı zaman elemanının rahatsız olduğunu fark edemiyorsa ben merkezcidir. Öteki bilmezdir. Bu yüzden de empati kuramıyordur. Eğer müdür elemanının rahatsız olduğunu biliyor ama aldırmıyorsa ben merkezci değildir. Öteki bilmez değildir. Peki nedir? Sadistçe davrandığını, eziyetten hoşlandığını düşünsek yanılmış olur muyuz? Çatışmalarda insanların ben merkezci davrandıklarını çok net bir şekilde olmasa da kısmen görebiliriz. Ancak ben merkezciliği daha iyi görebilmek, gösterebilmek için okuyucularıma birkaç soru soracağım. Birinci soru. Sıcak havada 3-5 günlük bir leş, hayvan ölüsü nasıl kokar? İkinci soru, kaliteli bir losyon nasıl kokar? Üçüncü soru, zeytinyağı sağlığa yararlı mıdır? Lütfen yukarıdaki soruları cevapladıktan sonra kitabı okumaya devam ediniz. Herhalde birinci soruya leş pis kokar diye cevap verdiniz. Bakınız bence leş pis kokar demek ben merkezci bakış tarzının ürünüdür. Çünkü leş pis kokmaz. Leşte bir pislik yoktur. Leş taze et yiyen canlara, aslana, insana pis kokar. Aynı leş sırtlanı akbabaya herhalde misk kokuyor. Leşte bir pislik yoktur. Leş taze et yiyen canlara, insana, aslana pis kokar. Leş sırtlana misk gibi kokar. İkinci soruya herhalde losyon hoş kokar diye cevap verdiniz. Aynı şekilde losyonda da herkes için geçerli bir hoşluk yoktur. Losyon bize güzel kokar, bazı hayvanlara iğrenç kokar. Losyondan bucak bucak kaçarlar. Herhalde üçüncü soruyu da zeytinyağı sağlığa yararlıdır diye cevapladınız. Bu cevapta ben merkezci bakış tarzının öteki bilmezliğin ürünüdür. Zeytinyağı biz insanlara yararlıdır ama bir damlası bazı böcekleri öldürürmüş. Hangi böcek olduğunu söylemek istemiyorum. Bakınız yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere dünyaya bakarken kendimizi merkez alıyoruz. Ben merkezci düşünüyoruz. Dilimizle bu düşünme sistemi arasında paralellik oluşturmuş bulunuyoruz. Leş pis kokar, losyon güzel kokar derken dünyada bizim dışımızda da yaşayanlar bulunduğunu unutuyoruz. Benim düşüncelerim en doğrusu derken de bunu yapıyoruz. Arada ben de yapıyorum bunu ama unutmayalım. Losyon bize güzel kokar, zeytinyağı insan sağlığına yararlıdır. Bu bilgiler bütün canlılar için geçerli değildir. Ben merkezciliğimizi 3 grupta toplayabiliriz. Bunlar fiziksel, zihinsel, duygusal. Fiziksel ben merkezcilik. Kime göre? Sokakta bir adres sorduğunuz zaman insanların en az yarısı eliyle göstermeden soldaki yolu izle, sağa dön benzeri şeyler söylerler. Bunu söyleyen kendi solunu kasteder. O kişi karşınızda durduğu için onun solu sizin sağınız olur. Aslında sizin sağ tarafa gitmeniz gerekir ama o sol dedi diye siz sola yani yanlış tarafa gidersiniz. Bu durum yalnızca ülkemizde değil dünyanın hemen her yerinde karşınıza çıkar. Adres tarifindeki bu yanlışlık, tarif eden kişinin ben merkezciliğinden kaynaklanmaktadır. Tarif eden kişi kendini karşısındakinin yerine koymamakta, fiziksel açıdan ben merkezci düşünmekte ve davranmaktadır. Bir öykü, karşıdaki adam. Bir ırmağın bu yakasında bir adam varmış. Karşı yakasında da bir başka adam. Irmak geçilmesi zor bir ırmakmış. Bu yakadaki karşı yakadakine seslenmiş. Hey karşıya nasıl geçebilirim? Karşı yakadaki adam hayretle cevap vermiş. Ne lüzum var? Sen zaten karşıdasın. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum. İnternetteki imzasız öykülerden biriydi galiba. İnsanın ben merkezciliğini güzel anlatıyor. Bu öyküyle benzer bir şey var. Nice İstanbulluya nerede oturuyorsun diye sorarsanız size karşıda diye cevap veriyor. Anadolu'da oturanlar da öyle, Rumeli'de oturanlar da öyle. Araba park ederken yardım eden çok olur. Arkadan şöyle bir ses duyarım. Gel gel gel sağ yap sol yap topla topla. Ne yana toplamam gerektiğini hiç anlamamışımdır. Dünya haritasına bakınız. Avrupa kuzeyde yukarıdadır. Bunun nedeni coğrafyayı, coğrafyanın matematiğini geliştirenlerin Avrupa'da yaşamış olmaları. Uzayda dünyanın aşağısı yukarısı yoktur. Ama yeryüzünde bir yer küre yaptığında kendi ülkesini yukarıya yerleştirmek insanoğluna iyi gelmektedir. Eğer coğrafyayı aborjinler geliştirmiş olsalardı, Avustralya bugün haritaların yukarısında bulunurdu. Aborjinler kendilerine gerçek insanlar diyorlarmış. Galiba aynı şeyi batılılar da kendileri için düşünüyorlar. Fiziksel ben merkezcilikle ilgili bir son söz. Dünya gördüğünüz gibi değildir. Leş size pis kokmaktadır. Dünya da size böyle görünmektedir. Eski Yunan'da bir bilge muhteşem bir sezgiyle cisimlerde renk yoktur, renk ışıktadır demiş. Galiba olay şu. Bir cisimden gözünüze belli dalga boylarında ışık gelir. Beyin bunu yorumlar, kırmızı diye algılar. Cisimlerde renk yoktur. Renk beyninizdedir. Nitekim bir köpek veya arı dünyayı bizim gibi görmez. Dünya bizim gördüğümüz gibi değildir. Sağlam bir duvarın dopdolu olduğunu görürüz. Oysa o duvarın 10.000'de biri atomların çekirdekleri ve elektronları tarafından doldurulmuştur. Atomun içinde büyük bir boşluk vardır. Duvarın 10.000'de 999'u boştur. Biz dolu görürüz. Zihinsel ben merkezcilik. Karşımızdakilerin dünyayı ve olayları algılama ve düşünme biçimlerinin yanlış olduğunu, bizim algılama ve düşünme biçimimizin ise tek doğru olduğunu düşünmek zihinsel ben merkezciliktir. Fiziksel ben merkezcilik zihinsel ben merkezciliği besler. Diyelim ki çocuğunuza matematik ödevinde yardım ediyorsunuz. Size göre kolay bir şeyi anlamadı. Çocuğa, yavrum bak çok kolay deriz. Leşte pislik yoktur, bize pis gelir. Problemlerde de kolaylık veya zorluk yoktur. Bize göre kolay veya zordur. Bir öykü. Saz çalamayan bektaşi. Bir bektaşi saz çalmayı bilmiyormuş. Belki de biliyordu da bize ders vermek için bilmiyor gözükmüş. Bilmediği için de sol elinin bir parmağını sazın bir perdesinde hareketsiz tutup sağ eliyle de çalar gibi yapıyormuş. Bir ara birisi, erenler, başkaları ellerini perdede gezdiriyor, senin elin niçin sabit diye sormuş. Bektaşi, benim tuttuğum yer en doğru yerdir, onlar benim tuttuğum yeri arıyorlar demiş. Yukarıdaki öykü ben merkezciliği çok güzel anlatıyor. Ben merkezci kişi kendi bakış tarzının, kendi düşüncelerinin tek doğru olduğunu, kendisi gibi düşünmeyenlerde bir bozukluk olduğunu düşünür. Bazen de kendi gibi düşünmeyenleri değiştirmeye, kendine benzetmeye çabalar. İnsan ilişkilerinde ben merkezcilikten tamamen uzaklaşmak herhalde mümkün değil, belki gerekli de değil. Ben merkezciliğin fazla olmaması yeterli. Bir öykü, Menemen treni. Bir dostum gerçek diye anlattı. Tren İzmir'den Menemen istikametinde yola çıkmış. Yaşlı bir teyze kondüktörü çağırıp, yavrum Menemen'e varınca beni bildiriver, aman unutma demiş. Kondüktör de, sen uyu teyzem, Menemen'e varınca ben seni bildireceğim diye garanti vermiş. Teyze güvenip uyumuş. Kondüktör ise olayı unutmuş. Tren Menemen'i geçmiş. Epey sonra kondüktör teyzenin ineceğini hatırlayıp makiniste koşmuş. Treni durdurmuşlar ve üzülmüşler. Gecenin bir vakti kadıncağızın Menemen'e tek başına dönmesi olacak iş değilmiş. Makinist, dur ben treni geri alayım, Menemen'e geri dönelim. Gece fark eden olmaz, soran olursa da yanlış makasa girmişiz deyip idare ederiz demiş. Ve gece karanlığında Menemen'e geri dönmüşler. Kondüktör koşup teyzeyi uyandırmış. Kalk teyzem, Menemen'e vardık demiş. Teyze uyanmış. Ömrüne bereket yavrum diyerek çantasını açmış, bir hap çıkarıp yutmuş. Tekrar başını yaslamış. Kondüktör hayretler içinde inmiyor musun diye sormuş. Teyze, yok yavrum ben bugün doktora gittiydim. Doktor iki tane hap verdi. Birini basmanede alacaksın dedi, ikinciyi de Menemen'e varınca alacaksın. Ben hapımı aldım, kal sağlıcakla demiş. Karşınızdakinin sözlerine veya davranışlarına bakıp onun ne düşündüğünü %100 anlamanız mümkün değildir. Ancak önemli olan hata yapmamak değil, yapılan hatalardan ders almak, geri bildirim almak, tecrübe kazanmaktır. Zihinsel ben merkezcilik bireylere özgü değildir. Toplumlar da sergiler bu tavrı. Tarih boyunca nice toplum kendini herkesten üstün görmüştür. Bilimde, felsefede bile bu ben merkezci tavrı görmek mümkündür. Batı bilim insanlarının yazdığı dünya tarihi veya bilim tarihi adını taşıyan nice kitap sadece batı tarihinden ve biliminden söz eder, pes. Belki benzeri tavır bizde de var. Çocukluğumda şunu sık duyardım. Efendim, batı bu seviyeye bizim sayemizde ulaştı. Barutu, kağıdı, pusulayı biz Çin'den aldık. Batı da bizden öğrendi. Biz olmasaydık var ya, batı geri kalırdı. Pes. Duygusal ben merkezcilik. Karşınızdakinin haklı olduğunu düşünebilirsiniz. Onun bakış tarzını kavrayabilirsiniz. Ama bir de onun neler hissettiğini anlamalısınız. Karşınızdakinin duygularına kapalı kalıp yalnızca kendi duygularınızı fark ettiğinizde duygusal ben merkezcilik sergilemiş olursunuz. Bazı beyler eşleri ağladığında bunu gereksiz buluyorlarsa, hanım bunda ağlayacak ne var derler. Böyle söylediklerinde farkında olmadan bir insanın ağlaması için mantıklı, makul nedenler bulunması gerektiğini ifade etmiş olurlar. Oysa bütün duygusal davranışlar gibi ağlama da öznel, sübjektif bir değerlendirmenin sonucudur. Bir öğrenci ders çalışmak beni sıkıyor dediğinde annesi babası, biz senin yaşındayken hiç sıkılmazdık, sıkılma bu senin istikbalin derlerse, bu sözleri duygusal ben merkezciliğin ürünüdür. Anne baba çocuğun kendine özgü, öznel duyguları olabileceğini düşünmemektedir. Onun duygularına benzer duygusal yaşantı geçirememekte, kısacası çocuklarıyla empati kuramamaktadırlar. Eğer ders çalışmaktan sıkıldığını söyleyen çocuğa sen ders çalışmaktan sıkılıyorsun şeklinde basit bir mesaj verseler, bu mesaj ben merkezcilikten uzak olurdu. Çocuğunuza çalışmaktan sıkılıyorsun derseniz çalışmaz diye endişe edebilirsiniz. İyi de çalış dediğiniz zaman da zaten çalışmıyor. Bari sıkılıyorsun diye empati kurarak söze başlayın da aranızda bir diyalog kurulma ihtimali artsın. Bu konuda son olarak şunu belirtmekte yarar var. Fiziksel, zihinsel, duygusal ben merkezcilik birbirlerinden tamamen bağımsız şeyler olmayıp birlikte işleyen yapılardır. İçlerinden birini sergilediğimizi fark ettiğimizde diğerlerini azaltma şansımız artar. 8. Kendini bilmezlik, rol tutsaklığı. Bir önceki bölümde öteki bilmezlikten söz ettik. İnsanda galiba bir de kendini bilmezlik var. Kendini bilmezliğe rol tutsaklığı da diyebiliriz. Kendini bilmezlik, diğer bir ifadeyle rol tutsaklığı kısaca şu: rollerimizin büyüsüne kapılıp kendimizi, benimizi geri plana itiyorsak, rollerimiz olmadan kendimizi tanımlayamıyorsak rol tutsaklığı içindeyiz demektir. Rol tutsaklığı, kişinin rolleriyle övünmesi, kendisine ait rolleri farkında olmadan kendinden üstün tutmasıdır. Rollerimizi kendimizden üstün tuttuğumuz zaman bir anlamda rollerimizin altında eziliriz, kendimizi bir kenara atmış oluruz. Bu durumu anlatan bir öyküm var. Şöyle kıssadan hisseli, hayat ateşinde eskitilmiş cisden. Kervancı. Bir kervan yola çıkmaya hazırlanıyormuş. Sahra'da mı desem, Orta Asya'da mı desem, işte öyle bir yerlerde. Kervanın sahibi zenginler zengini Alihan Bey'miş. Alihan Bey telaşla son hazırlıkları denetliyormuş. En kıymetli kumaşlar, ipekler, altından, gümüşten, sedeften, paha biçilmez kaplar, kacaklar, eşyalar birer birer ve özenle denklere, bohçalara, sandıklara yerleştirilmiş. Seyisleri, muhafızları ve nice adamları, develeri, atları hazırmış. Tam yola çıkılacak, ufak tefek, çelimsiz bir adam koşarak gelmiş Alihan Bey'e. Benim adım Veli, beni de alın yanınıza demiş. Sonra aralarında şu konuşma geçmiş. Alihan Bey, seni de alayım de senin ne hünerin vardır? Silah kuşanmasını bilir misin? Seni muhafız yapalım. Veli, ben silah kullanmayı bilmem. Alihan Bey, seni seyis yapalım, attan deveden anlar mısın? Veli, vallahi hiç anlamam. Alihan Bey, aşçı yapalım o zaman, yemekten anlar mısın? Veli, yemek yemeyi severim de pişirmeyi bilmem. Alihan Bey, yıldızlardan anlar mısın? Seni mihmandar yapalım. Veli, karanlık gecelerde sırt üstü yatıp yıldızları seyretmeyi pek severim de hangi yıldız hangi yönü gösterir işte onu bilmem. Alihan Bey kızmış. Kardeşim, hem elinden hiçbir iş gelmez hem de kervana katılmak istersin. Bu nasıl iş demiş. Veli şöyle karşılık vermiş. Ben seyis değilim, muhafız değilim, aşçı değilim, mihmandar değilim, satıcı veya muhasebeci de değilim. Ben sadece yiyen, içen, konuşan, düşünen, seyreden, keyif alan bir varlığım. Ekmeğinizi yersem karşılığında ufak tefek işler yaparım. Ama büyük hünerler beklemeyin benden. Kervana alırsanız pişman olmazsınız. Alihan Bey'in aklı bu işe pek yatmamış.